Ayrım 9. Leopar karanlıkta avlanır. Wilbur Smith, sayfa 98. Craig Tooty Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili olarak Henry Pickering'e yazdığı raporu büyükelçiliğe götürdü. Morgan Oxford onu teslim aldı, sonra kahve ikram etti. "Craig, burada sandığımdan daha uzun kalabilirim," dedi. "Otel odasında da çalışamıyorum." Morgan omuzlarını kaldırdı. "Daire bulmak çok zor. Bir arayalım bakalım." Ertesi gün telefon etti. "Craig, burada çalışan kızlardan biri bir aylık izinle Amerika'ya gidiyor. Senin hayranlarındanmış. Dairesini $600 bir aylığına kiraya verecek. Yarın yola çıkıyor." Yatağın kanepe olarak kullanılacağı ufacık dairelerdendi ama rahat ve havadardı. Yazı masası olarak işe yarayacak bir büyük masa vardı. Craig oraya bir tomar, Tipex silgi, kağıtları uçmasın diye kullanacağı bir tuğla, bir de kocaman sözlük koydu. "İş başına," diye mırıldandı. Çalışırken saatlerin ne kadar hızlı geçtiğini hemen hemen unutmuştu. Yazılı kağıtların önünde bir kişinin ne büyük zevk verdiğini de unutmuştu. Bundan sonraki birkaç gün içinde Morgan Oxford iki kere aradı. İkisinde de onu diplomatik partilere davet etti. Ama Craig ikisini de reddetti. Sonunda da telefonun fişini çekti. Dördüncü gün hızını yavaşlatıp telefonu tekrar taktığında hemen çalmaya başladı. "Bay Mellow," bir Afrikalı sesiydi. "Sizi çok zor bulduk. Lütfen kapatmayın. General Fungabeira görüşecek."
"Craig, ben Peter."
O tanıdık aksan ve cazibe.
"Bugün öğleden sonra buluşabilir miyiz? Saat 3'te. Ben şoförü yollarım."
Peter Fungabeira'nın evi kentin 15 mil dışında McIlwain Gölü'ne bakan bir evdi. 1920'lerde yaptırılmıştı. Bir İngiliz uçak yapımcısının geçinemediği oğlu tarafından. Çevresinde geniş balkonlar, onun dışında da çayırlar ve tomurcuk dolu ağaçlar görünüyordu. Üçüncü Tugay'dan üniformalı nöbetçiler Craig'le şoförü iyice inceleyip ancak ondan sonra içeriye bıraktılar. Craig merdivenleri çıkarken Peter Fungabeira onu basamakların üst başında bekliyordu. Beyaz pamukludan pantolon, kırmızı kısa kollu gömlek giymişti. Kadife gibi tenine çok yakışmıştı bu kılık. Craig'in koluna dostça girdi, onu balkonun ilerisinde oturmakta olan grubun yanına götürdü.
"Craig, sana Bay Mushavreva'yı tanıştırabilir miyim? Kendisi Zimbabwe Toprak Bankası Yönetim Kurulu Başkanı. Bu da Bay Craig Mellow, ünlü yazar."
El sıkıştılar.
"Bir içki Craig, biz Bloody Mary içiyoruz."
"Çok iyi olur Peter." Uçuşan bir kanza giymiş hizmetkar sömürge günlerini hatırlatıyordu insana. Craig'e içkisini verip uzaklaştı. Peter Fungabeira açık konuştu.
"Zimbabwe Toprak Bankası, Dünya Bankası'nın $5 milyon kredisine kefil olmayı kabul ediyor."
Craig ağzı açık ona baktı.
"Dünya Bankası ile ilişkin o kadar da gizli bir sır değil. Henry Pickering'i de iyi tanırız," diye gülümsedi Peter. Sonra hemen devam etti. "Tabii ki bir takım şartlar var ama senin itiraz edeceğin şeyler değil bence."
Avukatına döndü.
"Evrak sende izi. Bay Mellow'a bir kopya ver, sonra da hepimize yüksek sesle oku lütfen."
Isadore Cohen gözlüğünü düzeltti, önündeki masada duran sayfaları desteledi, okumaya başladı. "Önce toprak satın alma izni var elimizde," dedi. "İngiliz tabağası ve Zimbabwe vatandaşı olan Craig Mellow'un toprak sahibi bir özel şirketin hisselerinin büyük payını satın alma izni. Şirketin adı Rolands Pty Limited. Onay devlet başkanı tarafından ve tarım bakanı tarafından imzalanmış durumda." Craig Tungata Zebive'nin nasıl bu izni durduracağını söylediğini hatırladı. Sonra da Tarım Bakanı'nın Peter'in eniştesi olduğunu düşündü. Generale doğru baktı ama o avukatını dikkatle dinlemekteydi. Destedeki her belgeyi Isadore Cohen teker teker okudu. En küçük bir noktayı bile atlamadı. Her paragrafın sonunda da sorular ve cevaplar için durakladı. Craig o kadar heyecanlanmıştı ki ne doğru dürüst oturabiliyor ne de sesini ciddi çıkarabiliyordu. Peter Dünya Bankası'ndan söz ettiği zaman duyduğu ilk panik kaybı olmuştu. Ayağa fırlayıp dans etmek istiyordu oracıkta. Rolands onundu, Kingsley'in onundu, Queensley'in onundu, Zambezi suları onundu. Bu heyecanı arasında bile Isadore Cohen'in okuduğu bir paragraf kulağına pek tatsız geldi. "O da ne demek? Zimbabwe devletinin ve halkının düşmanı."
tüm belgelerde standart maddedir o diye açıkladı Isadore Cohen. Basit bir vatanseverlik ifadesidir. Toprak Bankası bir devlet kuruluşu. Eğer kredi alan insan vatan hainliği sayılabilecek faaliyetlere katılırsa banka tüm sorumlulukları suçlu tarafa devredebilir. Bu yasal mı? Craig kuşkuluydu. Avukat güvence verdikten sonra bankanın başkanı Bay Cohen'in dediği gibi standart maddedir bu dedi. Peter Funga Beyra gülümsedi. Herhalde hükümeti devirmek için silahlı ayaklanma başlatmak niyetinde değilsin değil mi Craig? Craig zayıf bir gülümsemeyi ancak becerebildi. Pekala. Eğer borç veren Amerikan Bankası bunu kabul ediyorsa bence de tamam. Okumalar bir saate yakın sürdü. Sonra Başkan Mustareva tüm kopyaları imzaladı. Yardımcısıyla Peter Funga Beyra onun imzasına tanıklık ettiler. Sonra Craig'in imzalama sırası geldi. Onu da tanıkların imzası izledi. Sonunda Isadore Cohen resmi yetkisiyle tüm belgeleri onayladı. ''Tamam baylar, imzalı ve hazır.'' Bir tek Henry Pickering'in kabul edip etmemesi kaldı. Peter Funga Beyra hınzırca sırıttı. ''Aa, sana söylemeyi unuttum. Bay Capwebb ve dün öğleden sonra Pickering'le konuştu. New York saatiyle sabah 10'da yani. Bu belgeler ellerine varır varmaz parayı sana çıkaracaklar.'' Hizmetkara baktı. ''Şimdi artık şampanyayı getirebilirsin.'' dedi. Şerefe kadeh kaldırdılar, sonra Toprak Bankası'nın, Dünya Bankası'nın, Rollins şirketinin şerefine de kadehler kalktı. İki siyah bankacı ancak ikinci şişe bittikten sonra gitmek üzere kalktılar. Bindikleri limuzin uzaklaşırken Peter Funga Beyra Craig'in koluna girdi. ''Şimdi de benim komisyonu konuşabiliriz. Belgeler Bay Cohen'den.'' Craig okudu, yüzündeki kanın çekildiğini hissetti. %10 diye soludu. Rollins'ın ödenmiş hisselerinin %10'u. O adı değiştirse gerçekten iyi olur diye kaşlarını çattı Peter Funga Beyra. Biliyorsun benim hisselerim vekaleten Bay Cohen'de duracak. Sonra utanmaktansa o isimden kurtulalım. Craig anlaşmayı okuyormuş gibi yapıyor. Bir yandan itiraz etmenin bir yolunu arıyordu. İki adam sessizce ona bakmaktaydılar. %10 demek soygun demekti. Ama ne yapabilirdi ki Craig? Isadore Cohen dolma kaleminin kapağını açtı, Craig'e uzattı. ''Bence hem bakan hem ordu komutanı olan birinin ortaklığını yararlı bulacaksınız.'' dedi. Craig kalemi aldı. ''Bir tek kopya bu.'' diye kararsızlığını belirtti. ''Tek kopya gerekli zaten.'' Peter hala gülümsüyordu. ''Onu da ben saklayacağım.'' Craig başını salladı. Bu alışverişin kanıtlanmasına olanak kalmayacaktı. Hisseler bir vekilin elindeydi. Tek belge Peter Funga Beyra'daydı. Bir çatışma olursa Craig'in sözüne karşı bir bakanın sözü. Ama Rollins'ı çok istiyordu. Hayatında hiçbir şeyi bu kadar istememişti. Anlaşmanın altına imzasını attı. Masanın karşı tarafındaki iki adam gözle görülür biçimde rahatladılar. Peter Funga Beyra üçüncü bir şişe şampanya istedi. Şu ana kadar Craig'in ihtiyaç duyduğu şeyler yalnızca bir kalemle biraz kağıttı, bir de zaman. Birden kendini büyük bir sahiplik sorumluluğu altında buldu. Zaman da onu sıkıştırmaya başladı. Yapılacak o kadar çok şey, önünde o kadar az zaman vardı ki, kendini kararsızlıklar içinde hissediyor, kalkıştığı bu büyük işe şaşıyor, örgütleme yeteneklerinden kuşku duyuyordu. Avutulmaya, cesaretlendirilmeye ihtiyacı vardı. Aklına hemen Sally Ann geldi. Arabayla onun evinin önünden geçti ama pencereler kapalı, posta kutusu dop doluydu. Kapıyı çaldığında cevap veren olmadı. Kendi küçük dairesine döndü, masanın başına oturdu, önüne bir beyaz kağıt çekti. Yapılacak işler var diye söylendi, boş kağıda baktı. Bir zamanlar bir kızın kendisine söylediği sözü hatırladı. Hayatında yalnızca bir tek şeyi iyi yaptın. Ama kitap yazmak milyonlarca dolarlık bir çiftlik şirketini hortlatmakla karşılaştırılamazdı. Ailesi çiftçiydi gerçi. Burnunda inek tersinin o amonyaksı kokusuyla büyümüştü. Bavulun eğerine binebilecek yaşa geldiği anda hayvanları tanımaya da başlamıştı. Başaracağım dedi kendi kendine hırsla listeyi hazırlamaya başladı. 1. Jack Daniels'ı ara. Rollins'ı satın almayı kabul et. 2. New York'a uç. A. Dünya Bankası'yla konuş. B. Çek hesabı aç, paraları yatır. C. Bavu'yu sat. 3. Zürih'e uç. A. Satın alma anlaşmasını imzala, B. Satanlara paraları öde. İçindeki panik duygusu yatışmaya başladı. Telefonu açıp İngiliz Hava Yolları'nın numarasını çevirdi. Cuma uçağıyla Londra'ya gidebileceğini öğrendi. Oradan Concorde'la New York'a geçecekti. Jock Daniels'ı bürosunda buldu. Ne cehennemdesin? Jock'un sesi akşam içkilerine başlayalı epey olduğunu anlatıyordu. Jock, tebrikler, 25 bin dolar komisyon kazanmış bulunuyorsun. Craig bunu söyledikten sonra adamın sessiz şaşkınlığının zevkini çıkardı. 39. Okki van Rensburg hala ülkede mi, öğren? Okki 20 yıl Kingsley'nin teknisyenliğini yapmıştı. Craig'in büyük babası onun yeteneklerini iftiharla anlatırdı. Okki bir John Deere traktörünü parçalar, onun yedekleriyle bir Cadillac ve iki Rolls Royce'u yeni baştan yapabilir der dururdu. Craig'in ihtiyacı vardı ona. Kalemini elinden bıraktı, ihtiyarı hatırlayarak gülümsedi. Eve dönüyoruz Bavu, dedi yüksek sesle. Saatine baktı, 10 olmuştu. Ama nasılsa uyuyamayacağını biliyordu. İnce bir kazak giydi, biraz gece yürüyüşü yapmak üzere çıktı. Bir saat kadar sonra Sally'nin apartmanı önündeydi. Ayakları kendi kendine gelmişti buraya sanki. İçinde hafif bir heyecan hissetti, pencere açık, ışık yanıyordu. Kim o? Sesi boğuktu. Ben Craig. Uzun bir sessizlik oldu. Gece yarısı oluyor neredeyse. Daha saat 11. Hem sana söyleyecek bir şeyim var. Ha peki, kapı kilitli değil. Karanlık odadaydı. Craig ilaç şişelerinin şıkırdadığını duyuyordu. 5 dakikaya kadar geliyorum diye seslendi. Kahve yapmasını bilir misin? Çıktığında üzerinde şapşal dizine kadar gelen torba gibi bir yün elbise vardı. Saçları açık omuzlarına sarkıyordu. Craig onu hiç böyle görmemişti, baka kaldı. Kız iki elini kalçalarına dayayıp, ''Gerekçen inşallah iyidir.'' dedi. ''Rolans'ı aldım.'' Bu sefer baka kalma sırası ona gelmişti. ''Zambezi sularının sahibi olan şirket benim artık. Benim. Zambezi suları benim. Bu yetmez mi haber olarak?'' Sally'nin kollarını onu kucaklamak üzere açarak yaklaşıyordu. Craig de onun gibi yaparken kız birden kendini tuttu, durdu, onu da aynı şeyi yapmaya zorladı. Aralarında iki adım kalmıştı. ''Bu harika bir haber Craig, senin adına öyle mutlu oldum ki. Nasıl oldu bu? O iş yattı sanıyordum.'' Peter Fungabera 5 milyon dolara kefil buldu. ''Tanrım, 5 milyon, 5 milyon borç mu alıyorsun? Ne kadardır 5 milyonun faizi?'' Craig bunu düşünmeyi ta baştan beri istememişti. Yüzünden de belli oldu. Kız hemen bir pişmanlık duygusuna kapıldı. ''Özür dilerim, küstahlıklı bu yaptığına. Gerçekten mutluyum. Bunu kutlamamız gerek.'' Hemen ondan uzaklaştı. Mutfaktaki dolapta bir şişe Glenville viskisi buldu. Şişenin dibinde iki parmak ancak kalmıştı. Onu dumanı tüten kahvelere kattı. ''Zambezi sularının başarısı şerefine.'' diye fincanını kaldırdı. ''Şimdi bana her şeyi anlat. Ondan sonra benim de sana haberlerim var.'' Saat 12'yi geçene kadar Craig ona güneydeki iki çiftliği nasıl geliştireceğini, eski yuvasını tekrar nasıl hayata döndüreceğini, sürüleri nasıl kuracağını anlattı. Ama daha uzun zamanı Zambezi suları ve yaban hayatı konularına ayırdı. Bu konunun onu daha çok ilgilendirdiğini biliyordu. ''Düşünüyordum da, kampların planlanmasında, yapımında bir kadının fikrine ihtiyacım var. Herhangi bir kadın olmaz, sanat zevki olan, Afrika ormanlarını tanıyan, seven bir kadın.'' ''Craig, eğer bunu beni tanımlamak için söylüyorsan, ben Dünya Yaban Hayatı Vakfı'nın bir fonuyla geldim buraya. Tüm zamanımı onlara ayırmak zorundayım.''
''Bizimki fazla zaman almaz.'' diye itiraz etti o. ''Yalnızca danışmanlık, fırsat bulduğun zamanlar bir günlüğüne oraya uçarsın.''
Saliye'nin zayıfladığını hissetti. Sonra tabii kamplar çalışmaya başladıktan sonra konuklara fotoğraflarını da kullanarak konferanslar vermeni isteyeceğim. Bam teline dokunduğunu hemen anladı. Her sanatçı gibi o da eserlerini göstermeye bayılıyordu.
''Bak, söz vermiyorum.'' dedi Saliye'nin en ciddi sesiyle. Ama sonunda onun bu işi üstleneceğini ikisi de anlamışlardı.
Craig üzerindeki yeni sorumluluğun büyük ölçüde azaldığını hissetti.
''Bana vereceğin haberler olduğunu söylemiştin.'' diye hatırlattı ona sonunda. Gecenin biraz daha uzayacağından memnundu. Ama onun birden çok fazla ciddileştiğini görünce durgunlaştı. Buna hazır değildi.
''Evet, haberlerim var.'' Sarıyan kendini toparlamak ister gibi durakladı. Sonra devam etti. ''Başavcının izini buldum.''
''Ulu Tanrım,
O sürüleri katliama süren mi? Bu esaslı haber işte. Nerede? Nasıl?
Son 10 gündür doğudaki yaylalardayım. Biliyorsun, sana söylememiştim. O dağlarda bizim vakıf için bir leopar araştırması yapıyorum. Ormanın leopar bulunan her tarafında benim hesabıma çalışan adamlarım var. O koca kedilerin yaşadığı yerleri haritaya işliyoruz. Yavruları, ölümleri not ediyor, insan toplumunun onlara etkisini hesaplamaya çalışıyoruz falan filan. Buradan sözü yanımda çalışan adamlardan birine getirmek istiyorum. Leş gibi kokan ihtiyar bir sangane avcısı. Yaşı 80 falan olmalı. Karılarının en genci 17 yaşında. Geçen hafta ona ikiz çocuk doğurdu. Adam çapkının biri, çok esprili. Viskiye de bayılıyor. İki tek Glenvillet verdin mi gevezeleşiyor. Wumba dağlarındaydık. İkimiz tek başımıza kamp kurmuştuk. İkinci tekten sonra bir leopar postu için kendisine 200 dolarlık teklif yapıldığını ağzından kaçırdı. Yakalayabildiğin kadar alırız demişler. Tuzağın yayını, tellerini falan da onlar verecekmiş. Ona bir kadeh daha ikram ettim. Bu teklifin çok şık giyinmiş bir siyah gençten geldiğini öğrendim. Hükümet Land Rover'larından biriyle geziyormuş. Bizim yaşlı Şangane o genç adama yakalanıp kodese tıkılmaktan korktuğunu söylemiş. Ama adam böyle bir şey olmayacağı konusunda güvence vermiş. Harare'deki en büyük başlardan birinin onu koruyacağını ileri sürmüş. O yüksek kişinin hem bir yoldaş bakan olduğunu, hem çete savaşlarında büyük kahramanlıklar gösterdiğini, hem hala kendi özel ordusuna komuta ettiğini anlatmış.
Kamp yatağının üzerinde sert kapaklı bir dosya duruyordu. Selian uzanıp onu aldı, Craig'in kucağına koydu. Craig dosyayı açtı. En üstteki sayfa Zimbabwe hükümetindeki bakanların adlarını içeren uzun bir listeydi. 26 isim vardı listede, her birinin yanında da açıklamalar.
''Bu listeyi hemen kısaltabiliriz.'' dedi Selian. Kabinedekilerin pek azı çete savaşına gerçek anlamıyla katıldı. Çoğu o savaşın bitmesini Londra'daki Ritz Oteli'nin suitlerinde ya da Hazar Denizi kıyılarında kendilerine sunulan konuk dağçalarında beklediler.
Craig'in yanındaki yastığa oturdu, uzanıp ikinci sayfayı çevirdi.
''Altı isim.'' dedi. ''Çete savaşının 6 komutanı.''
''Hala pek çok.'' diye mırıldandı Craig. Bu seferki listenin en başında Peter Fungabera'nın bulunduğunu görüyordu.
''Ama daha da ileri gidebiliriz.'' dedi Selian. ''Özel bir ordu deniyor. Bu herhalde asiler demek. Asiler hep Matabele. Liderler de onlardan biri olmalı.''
Üçüncü sayfayı çevirdi. Bu sayfada bir tek isim vardı. En başarılı çete savaşı komutanlarından biri, Turizm Bakanı, Yaman Hayatı Genel Müdürlüğü de ona bağlı. Eski hikayedir bilirsin. Hazineyi emanet ettiğin koruyucular genellikle onu ilk soyanlar olur. Her şey yerli yerine oturuyor.
Craig bu adı sesli olarak okudu. Tungata Zebive. Bunun doğru olmasını hiç istemediğini hissediyordu. Ama av idaresinde çalışırken o benim yanımdaydı, adamımdı.
Dediğim gibi çalma fırsatını en çok bulanlar bir serveti koruyanlar olur.
Ama Sam o parayı ne yapsın? Bu avcıların başı milyonlarca dolar topluyor olmalı. Sam çok basit yaşar, herkes bilir bunu. Evi büyük değildir, pahalı arabaları yoktur. Kadınlara armağan vermez, kendi toprağı yoktur. Başka pahalı zevkleri de yoktur.
''Bir tek en pahalısı dışında.'' dedi Selian alçak sesle. ''Nüfuz.''
Craig'in öbür itirazları ağzından çıkmadan öldü. Selian başını salladı.
''Nüfuz, anlamıyor musun Craig? Bir asiler ordusu beslemek pahalı iştir, hem de çok pahalı iştir.''
Durum yavaş yavaş açıklığa kavuşuyordu. Craig de bunu kabullenmek zorundaydı. Henry Pickering onu yaklaşan bir sol hükümet darbesine karşı uyarmıştı. Sovyet desteğinde bir darbe. Ruslar savaş sırasında Matabelelerin Zipra kesimini desteklemişlerdi. Onların adayı da kesinlikle bir Matabele olacaktı. Ama Craig hala bu fikre karşı koyuyor, eskiden dostu olan adamın anılarına sarılıyordu. Herhalde ömründe olmuş olacak en iyi arkadaşıydı o adam onun. Samson Kumalo olarak tanıdığı o adamın köklü dürüstlük duygusunu hatırladı. Hristiyan misyona eğitmişti onu, yüksek ilkeleri vardı. Av idaresinde başlarındaki amirin gizli av düzenlemesiyle ilişkisi olduğunu anladıkları zaman o Craig'i desteklemişti. Şimdi kendisi mi başavcı olmuştu?
Craig sakatlandığı zaman, çaresiz kaldığı zaman, yüreğinde merhamet duyguları hisseden, ona tek varlığı olan yatını alıp Afrika'dan ayrılmasını sağlayan adamdı o.
Şimdi nüfus peşinde koşan açgözlü biri mi olmuştu?
O benim dostum, dedi Craig.
Eskiden de o, artık adam değişti. Onu son gördüğünde kendini senin düşmanın olarak gösterdi.
Selian direniyordu. Bana bunu kendin söyledin.
Craig başını salladı, sonra birden oteldeki kasasının yüksek bir emirle aranışını hatırladı. Tungata herhalde Craig'in Dünya Bankası ajanı olduğunu tahmin etmiş olmalıydı. Gizli avlarla ilgili bilgi toplamak istediğini de anlamış olmalıydı. Craig'in planlarına o gereksiz şiddetle karşı çıkması ancak bunlarla açıklanabilirdi.
''Nefret ediyorum bu işten,'' diye mırıldandı Craig. ''Bu fikirden tam anlamıyla nefret ediyorum. Ama sanırım haklı olabilirsin.''
''Ben eminim.''
''Ne yapacaksın?''
''Elimdeki kanıtlarla Peter Fungabera'ya gideceğim.''
''O Sammy Ezer,'' dedi Craig. Selian çabucak ''Tungata kötü Craig'' diye karşılık verdi. ''Bir soyguncu o.''
''Benim dostum.''
Dostundu, şimdi ne olduğunu bilemezsin. Çete savaşı sırasında başına neler geldiğini de bilemezsin. Savaş insanları değiştirir, nüfuz ise daha da çok değiştirir.
Tanrım, nefret ediyorum bu işten.
Benimle Peter Fungabera'ya gel, ona Tungata Zebi ve durumunu anlatırken yanımda ol.
Selian onun elini tuttu, bir avutma jestiydi bu. Craig onun elini sıkma hatasına düşmedi.
Üzgünüm Craig, gerçekten.
Sonra elini çekti.
Peter Fungabera onlara sabahın erken saatinde zaman ayırdı. İkisi birlikte onu McIlvain tepelerindeki evine gittiler. Bir hizmetkar onları generalin çalışma odasına aldı. Burası kocaman seyrek mobilyalarla döşenmiş bir odaydı. Göle bakıyordu. Bir zamanlar bu evin bilardo salonu olduğu belliydi. Bir duvar baştan başa bölgenin büyütülmüş kabartma bir haritasıyla kaplıydı. Üzerinde renkli minik bayraklar takılıydı. Pencerenin önünde upuzun bir masa, üstünde raporlar, yazılar, meclis evrakı, halısız parke tavanın tam ortasında da Afrika teak ağacından bir çalışma masası. Peter Fungabera onları karşılamak üzere masasından kalktı, yalın ayaktı. Yalnızca kalçasına bir bez bağlamıştı. Göğsünün ve kollarının çıplak teni yeni yağlanmış gibi pırıl pırıl parlıyordu. O tenin altındaki kaslar bir torba canlı kobra gibi kıpır kıpırdı. Peter Fungabera besbelli kendini savaşçı olarak her zaman formda tutuyordu.
''Çıplak halim için özür dilerim.'' diye gülümsedi öne doğru ilerlerken. ''Ama tam anlamıyla Afrikalı olduğum zaman kendimi gerçekten çok daha rahat hissediyorum.''
Masanın karşısına abanoz ağacından alçak tabureler konmuştu.
''Sizi görmek bana her zaman sevinç verir ama saat 10'da mecliste olmam gerek.'' diye durumunu açıkladı.
Selian vakit kaybetmeden konuya gireyim dedi. ''Başavcının kim olduğunu bildiğimiz kanısındayız.'' Peter tam masasına oturmak üzereyken öne doğru eğildi. Bakışları sert ve soru soran türdendi.
''Selian, bana adını ver, onu ezeyim demiştin.'' diye hatırlattı ona. Peter başını salladı.
''Ver adını.'' diye emretti.
Ama Selian önce kendi haber kaynaklarını ve düşünce zincirini anlattı. Craig'e anlattığı gibi. Peter Fungabera onun sözlerini sonuna kadar sessizce dinledi. Kaşları çatık, düşünceli bir tavırla başını sallayarak bu sözleri onaylıyordu. Sonunda Selian vardığı sonucu açıkladı. Listesinde kalan tek adı söyledi.
''Yoldaş bakan Tungata Zebive'' diye yavaşça tekrarladı Peter Fungabera. Kendini arkasındaki koltuğa bıraktı. Deri kılıflı değneğini masanın üstünden eline aldı. Selian'ın başı üzerinden duvardaki haritaya doğru bakıyor, değneği yavaşça sol elinin pembe avucuna vurup duruyordu.
Sessizlik sürdü gitti. Sonunda Selian evet demek zorunda kaldı. Peter Fungabera bakışlarını tekrar onun yüzüne indirdi.
''Benden ateşin en kızgın korunu çıplak elle almamı istiyorsun.'' dedi. ''Yoldaş Zebive'nin Bay Craig Mellow'a olan davranışından etkilenmediğinden emin misin?''
Selian alçak sesle ''O önemsiz.'' dedi.
''Herhalde öyle.'' Peter Fungabera Craig'e baktı. ''Ne dersin?''
''O benim dostumdu. Bana büyük iyiliği oldu.''
''O bir zamanlardı.'' dedi Peter. ''Artık sana düşman olduğunu açıkladı.''
''Onu hala sever, hala hayranlık duyarım.''
''Ama'' dedi Peter yavaşça. ''Ama Selian'ın doğru iz üzerinde olduğuna inanıyorum.
Craig bunu söylerken pek mutsuzdu. Peter Fungabeyra ayağa kalktı, sessizce ilerledi, duvardaki haritanın önünde durdu. ''Tüm ülke kaynıyor.'' dedi. Gözü bayraklı toplu iğnelerdeydi. ''Matabeleler bir isyanın eşiğinde. Şurada, şurada ve şurada. Gerillaları ormanlarda toplanıyor.'' Haritaya parmağıyla tıp tıp vurdu. ''Fazla atak liderlerinin silahlı isyana yönelik hareketlerini durdurmak zorunda kaldık. Enkomo zorla emekliye ayrıldı. Vatan hainliğiyle suçlandı. Tungata Zebi ve kabinedeki görevine hala devam eden tek Matabele. Çok saygınlığı var. Kendi kabilesinin dışında bile. Matabeleler ise ona son kalan liderleri gözüyle bakıyorlar. Eğer ona dokunursak...''
''Yakasını sıyırmasına izin mi vereceksin?'' dedi Seleyan umutsuzca. ''Yanına kâr mı kalacak? Sosyalist cennetin bu kadarcık mıydı senin? Halk için bir ayrı yasa, biri yanda...''
''Sus kadın!'' diye emir verdi Peter Fungabeyra.
Seleyan söz dinledi. General masasına döndü.
''Size fazla hızlı gitmenin doğuracağı sonuçları anlatmak istiyordum. Tungata Zebive'yi şu sıra tutuklamak tüm ülkeyi kanlı bir iç savaşa sürükler. Çaresine bakmayacağım demedim. Ama elbette ki kesin kanıt olmadan, hareketlerimi destekleyecek saygın, tarafsız tanıkların ifadeleri olmadan değil.''
Hala duvardaki haritaya bakıyordu.
''Dünya bizi daha şimdiden Matabelelere karşı soykırıma girişmekle suçluyor. Yalnızca yasayı uyguladığımız halde. O savaşçı ruhlu ne yapacağı belirsiz kabileyle uyum sağlamanın yollarını aradığımız halde. Şu anda Tungata Zebi ve Matabelelerle mantıklı ilişkiler kurabilmek için tek aracımız. Onu bir çırpıda saf dışı bırakmayı göze alamayız.''
Sustu. Seleyan sessizliği bozdu. ''Bir şeyi sana söylememiştim. Craig'le aramızda onu da konuştuk. Eğer Tungata Zebi ve avcıların başıysa elde ettiği kârları belli bir amaç için kullanıyordur. Müsrif yaşadığının hiçbir işareti yok ama asilerle ilişkileri olduğunu biliyoruz.''
Peter Fungabeyra'nın ifadesi sertleşti, gözlerine korkunç bir bakış geldi. ''Eğer Zebive ise derisini yüzerim.''
Bunu daha çok kendine söylüyordu. ''Ama yaparken elimde dünyaya gösterebileceğim sağlam kanıtlar olmalı. O zaman elimden kurtulamaz.'' Salyan, ''O halde bir an önce işe girişsen fena olmaz.'' dedi.
9. ayrımın sonu. Sayfa 110.